Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Yeşilay Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç'le yapılan teknoloji bağımlılığı bir sonuç. Esas mesele manayı kaybetmemek başlıklı mülakatı aktaracağız. Bu mülakat Bilal Akyol imzasını taşıyor. İnsan, insanın şifası ve yurduyken yalnızlık küresel bir hastalık haline geldi. Aynı çatı altındaki aile fertlerinin bile birbirinden habersiz yaşadığı bu dijital çağda, kopan insani bağların ruhumuzda açtığı yaraları, betonlaşan hayatların fıtratımızdan nasıl çaldığını Yeşilay Derneği Genel Başkanı, psikolog, Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu özel söyleşide sorguluyoruz. Mehmet Dinç Bey, dijital bağımlılıkları bir sonuç olarak görüyor ve sorunun kökeninde yatan anlam krizine dikkatlerimizi çekiyor. Ve ruhi çöküşün arttığı bu çağda huzurlu ve anlamlı bir hayat inşa etmenin yollarını açıklıyor. Dijital bağımlılıklar tüm dünyayı derinden etkileyen bir problem olarak aile bağlarını zayıflattı. Aynı evin içinde olan aile fertleri bile birbirinden habersiz bir duruma geldi. Bu sorun özünde bir cihaz, bir ekran problemi midir, yoksa altında modernleşmenin insan fıtratında ve maneviyatında açtığı daha büyük yaralar mı yatmaktadır? Dijital bağımlılıklarda problem cihazda değil, İnsandadır. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki gözlemlerimde şunun altını çiziyorum. Bu problem evrenseldir ve 7'den 70'e her yaştan insanı etkilemektedir. Bu küresel yaygınlık bize gösteriyor ki teknolojik bağımlılık dediğimiz şey bir sonuçtur. Kritik tezimiz şudur. Hiçbir problem tek başına var olmaz. Teknoloji bağımlılığını ortaya çıkartan, besleyen ve çözümüne engel olan daha büyük sosyopsikolojik, çevresel ve özellikle de manevi zorluklar mevcuttur. Eğer biz bu kök nedenleri görmezden gelirsek, sadece teknolojiyi günah keçisi ilan edip her türlü dijitalleşmeye karşı duruş sergilersek bu yol bizi bir yere götürmez. Modernleşme insana fiziki anlamda rekor düzeyde refah ve kolaylık sundu. Elektriğe, temiz suya, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim inanılmaz hızla arttı. Ancak bu dışsal refahın bedeli ruhumuzdaki tahribat oldu. İnsan, kendi içinde hissettiği anlam boşluğunu doldurmak için en kolay ulaşılabilir ve en ucuz kaçış yolu olan dijital dünyaya yöneldi. Fıtratımızda olan irtibat kurma, anlam bulma ve hareket etme gibi temel ihtiyaçlar modern hayatın baskısı altında karşılanmayınca teknoloji bu boşlukların tatmin edilmemiş bir taklidi haline geliyor. Esas mesele insanın hayatını anlamlandıramaması meselesidir. Kendimizi ne kadar kendimizden uzaklaştırır, ruhumuzu ne kadar soğutur ve öldürürsek o kadar mutsuz olmaya ve başka hayatlar yaşamaya mahkumuz. Bu bazen internet bağımlılığına, bazen başka bir bağımlılığa götürür. Bu ayki kapak konumuz sıla-i rahim, yani akrabalık ve insani bağları diri tutmak. Son 50 yıldaki hızlı şehirleşme ve doğal hayattan kopuş, insanın irtibat kurma zeminini zayıflattı. Çocukların sanal dünyayı adeta uzuvları gibi görmesi ve yalnızlaşması sosyal ve aile bağlarımızı nasıl etkiliyor? Bu kopuşun sıla-i rahim üzerindeki tehdidi nedir? Yaşadığımız değişim o kadar dramatik ki bu nesil internetsiz bir dünyayı bilmez halde dünyaya geldi. Gençlere bir gün susuz mu yoksa telefonsuz mu kalmayı tercih edersin diye sorulduğunda çoğu susuz kalmaya dayanabileceğini ancak internetsiz olmaya tahammül edemeyeceğini belirtiyor. Onlar için teknoloji adeta bir organ, bir uzuv haline gelmiş durumda. Bu özdeşleşmenin temeli insanın eşyadan yana zengin, insandan yana fakir büyümesinde yatar. Anne babasının yüzünden çok ekranları, kameraları gören bir nesil, hayvanları, tabiatı, toprağı tanımadan büyüyor. Oysa insanın toprağa dokunmaya, tabiatı görmeye ihtiyacı var. Bir yüksek lisans çalışması, evinden ağaç, çiçek veya çimen gören ya da evinde bitki yetiştiren insanların psikolojik anlamda çok daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Kainatta bitkiyle kurulan ilişkinin zayıflaması, nihayetinde insanın hem kendisiyle hem de diğer insanlarla kurduğu ilişkiyi koparıyor. Bu durum, eşya ile kurulan ilişkinin israfa dönüşmesiyle de kendini gösterir. Bu kopuşun en ağır sonucu ise yalnızlık. Her 5 insandan birinin kendini yalnız hissettiği bildiriliyor. Oysa yalnızlığın tek şifası insandır. Para, makam ya da ekran değildir. Bizim inancımızda bunun karşılığı bellidir. İnsan, insanın şifasıdır, yurdudur. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 119. ayetinde Allah'tan sakınmamız, korkmamız emredilirken hemen ardından sadık, salih kimselerle beraber olmamız emrediliyor. Dediğiniz gibi günümüzde kutularının içerisinde yaşayan insanlar aynı çatıyı paylaşırken bile ruhen birbirinden habersiz yaşıyor. Bir anne baba Samsun'daki kazayı, Amerika'daki olayı takip ederken kendi çocuğunun dünyasında ne tür bir felaket yaşandığından haberdar değildir. Eşinin dünyasına ne tür seller, afetler var, bundan habersizdir. Bu durum nefsin kolay yolu seçme, sorumluluktan kaçma eğiliminin dijital yansımasıdır. Bu kopuş haliyle aile bağlarını da derinden sarsıyor. Gençler kendi babalarının hayat mücadelesini, hikayesini bilmiyor. Gençlik Mark Zuckerberg'in veya meşhur dizi oyuncularının biyografilerini, nasıl başarılı olduklarını bilmekte ancak kendi babalarının hayatında hangi zorlukların üstesinden geldiğini bilmemektedir. Bu hikayesiz nesil, kendi köklerinden koptuğu için sanal ilgi ve alakada teselli bulmaya çalışıyor. Başkalarının nefretleri ve gündemleriyle hayatını devam ettiriyor. Hayat bir film gibi görülmeye başladığında, insan kendi hikayesinin başrolü olamayıp figüran olarak kalır. Sıla-i rahimi korumak, önce birbirimizin dünyasını önemsemek, birbirimizin dertlerinden haberdar olmakla başlar. Maddi refahın arttığı çağımızda ruhi çöküşün artmasını ve bağımlılıkların yoğunlaşmasını nasıl açıklarsınız? Evet, maalesef günümüzde insan fiziki dünyayı bu kadar güzel imar ederken kendi iç dünyasını tahrip ediyor. İnsan var olmak için anlama ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç su, hava, yemek kadar temel bir ihtiyaçtır. Eğer bizler hayatımızı neden yaşadığımızı anlamlandıramazsak edindiğimiz bütün bilgi bir yüke dönüşür. Bu yükün dramatik bir örneği 27 yaşındaki bir gencin intihar mektubunda somutlaşır. 5 yaşından itibaren iyi bir iş bulabilmek uğruna anlamsız detayları, blok flüt, trigonometri, periyodik cetvel gibi ezberleyerek hayatını tüketmiştir. Sonuçta iyi bir iş bulmasına rağmen hayatının 5'te 7'sinden nefret ettiğini itiraf eder. Mektup, "Merhaba, intihar edelim mi?" başlığıyla sona erer. Bu mektuba sayısız gencin destek vermesi, anlamsız, sadece başarı odaklı eğitim sisteminin ruhsal maliyetini gösterir. Birey sırf iyi bir iş bulmak uğruna hayatının en kıymetli ergenlik yıllarını sıkıntıdan okumalar, ezberler ve test çözmelerle tüketmiştir. Bizim hakikatimiz bedenin daha ötesinde bir varlığa sahip. İnsan dediğimiz varlık kesinlikle ama kesinlikle beden değildir. İnsan kendini beden olarak görürse, beden olarak davranırsa bedenin ötesine geçmekte zorlanır. Yunus'u hatırlayalım. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Beden dünyada insanın hapishanesidir. Eskilerin tabiriyle ten kafesidir. İnsan bu dünya için yaratılmamıştır. Bu, nihilistlerin söylediği gibi dünyaya atılmış çaresiz bir varlık olduğumuz anlamına gelmez. Tam tersine bu dünya bize bir fırsat, bir lütuftur. Ancak bu lütuf dünyayı değerlendirmekle alakalıdır. Tadını çıkarmakla alakalı değil. Biz cenneti özlüyoruz. Mevlana'nın Mesnevisinde sazlığından kopan neyin figanı o ana yurda duyulan özlemi anlatır. İsmet Özel'in dediği gibi insan cenneti özlediği kadar Müslümandır. Buradan çıkan sonuç şudur. Ömrü çok severiz çünkü her saniyesi cennete yatırım malzemesidir. Ama dünyayı sevmeyiz. Niye? Dünya bizim gurbet yerimizdir. Müslümanların zilletinin, zayıflığının sebeplerinden biri vehendir. Vehen nedir? Dünyayı çok sevmek ve ölümü kerih görmektir. İnsan dünyaya çok yatırım yaptığında ister istemez ölüm gerçeğinden uzaklaşır. Hatta küser ve dünyadan kopmak istemez. Teknolojik bağımlılık ve aşırı tüketim de bu dünya sevgisinin ve anlam krizinin bir yansımasıdır. Kumar, oyun, alışveriş gibi davranışsal bağımlılıkların kimyasal bağımlılıklarla beyin üzerindeki etkileri ve işlettiği süreçler açısından bir farkı yoktur. Her ikisi de beyni bozar. Ancak biz bir annenin çocuğunun uyuşturucu yerine kumar bağımlısı olmasına çok şükür demesi gibi davranışsal bağımlılıkları kötü bir alışkanlık gibi görüp ciddiye almıyoruz. Oysa bağımlılık bağımlılıktır. Aynı sistemleri işletir. Ayakta kalmanın, bu yüklerle başa çıkmanın yoluysa başta kendimiz olmak üzere her Müslümanın hatırlaması gereken bir gerçeği kabul etmektir. Bu dünya cennet değil. Burada illaki hüzün olacak, dert olacak, hastalık olacak. Eğer devamlı hayal kırıklığı yaşıyorsak, bu hayallerimizi yanlış malzemeden yaptığımız anlamına gelir. Doğru yaklaşım, yüklerin azalmasını istemek yerine, o yüklerle başa çıkacak gücün, dirayetin ve zekanın artmasını istemektir. Önemli olan yıkılmak, yorulmak değil, yorgunluğa teslim olmamaktır. Yıkılıp kalkmayı sürdürdüğümüz sürece yenilgi yoktur. Hayat bizi ezdiğinde o baskı altında çaresiz kalmak yerine devasını aramak, o derde karşı dirayetli bir duruş sergilemek gerekir. Bu çağda hem evlilik dinamiklerini ayakta tutmak hem de ferdi hayatımızda mutlu ve huzurlu bir hayatı inşa etmek için neler yapabiliriz? Mutluluk icat edilen değil, inşa edilen bir olgudur. Bu inşa sabır, emek, gayret ve fedakarlık gerektirir. Öncelikle evde bir problem varsa düzeltebileceğimiz ilk insan daima kişinin kendisidir. Eşim şöyle, çocuğum böyle demek mazeret değildir. Birisi fedakarlık yapacaksa ilk adımı kişi kendisi atmalıdır. Bu süreçte çiftçileri örnek almalıyız. Tohumu ekerler, bilgi suyuyla sularlar, etrafındaki zehirli otları temizlerler ve sabırla beklerler. Hemen olumlu değişimler beklemek yerine sabırlı olmalıyız. Çocuklar ve gençler için çözümse Afrika atasözüyle başlar. Bir çocuk yetiştirmek istiyorsan önce bir köy kurmalısın. Çocukların üç temel ihtiyacını dijital alan dışında karşılamadıkça ekranı kısıtlamak fayda etmez. Enerji boşaltma, hareket etme ve fiziksel aktivite imkanı. Çocuklar enerjilerinin en yüksek olduğu dönemde bu enerjiyi harcayacak alanlardan mahrum kalmıştır. Görünme ve takdir edilme. Kendi başarılarını hissedebileceği, varlığının onaylandığı bir zemin. Yalnızlık, görülmemenin sonucudur. Sosyalleşme, akranlarıyla sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurabileceği ortamlar. Bu ihtiyaçlar internet dışında karşılanmadıkça çocuk bu ihtiyacını karşıladığı yere yani ekrana yönelecektir. Ayrıca çocuklarımıza bilgili kullanım becerisi kazandırmalıyız. Bu dijital dünyada en hızlı işi görüp oradan ayrılmak için elzemdir. 10 parmak yazma becerisi, program kısa yollarını bilme gibi yetkinlikler vakit israfını önler. Bir metni 10 dakikada yazabilecekken beceriksizlik yüzünden yarım saatte yazmak hayatın en kıymetli yıllarından çalınan bir vakit israfıdır. Dışarıda yaşanması gereken bir hayat olduğu bilinciyle teknolojiyi amaçsızca değil, hedefe yönelik ve hızlı kullanmak gerekir. İkinci olarak, görüştüğümüz insanları bir süzgeçten geçirmeliyiz. İnsan, en sık görüştüğü 5 kişinin ortalamasıdır. Bize hırs, mala yani dedikodu veya tüketim virüsü bulaştıran insanlardan uzak durmak, ruh sağlığımızın en kritik kalkanıdır. Nasıl fiziksel bir virüsten kaçındıysak, manevi virüslerden de kaçınmalıyız. Son olarak, kalbi temizleme gayreti. Kalp, Allah'ın tecelli makamıdır. Şairin dediği gibi, sür çıkar ayarı değil gönülden, ta tecelli ede hak, padişah girmez saraya, hane mamur olmadan. Kalpte ne kadar gereksiz, lüzumsuz, kirli, çerçöp varsa, benlik, hırs, dünya sevgisi, ayar, bunların temizlenmesi gerekir. Dijital bağımlılığa iten şey, kalpteki bu anlam boşluğu ve temizlenmemiş isteklerdir. En büyük ödülümüz, kişinin kendisine yakışan bir hayatı yaşamasıyla elde ettiği iç huzurdur. 25 yaşındaki bir gencin, kimse bilmediği halde sürdürdüğü hayat tarzının bana yakışmıyor diyerek kurtulmak istemesi, bu manevi otokontrolün gücünü gösterir. Bu, dış baskılardan çok daha kıymetli ve kalıcı bir dayanıklılıktır. Unutmayalım ki bir kişinin hayatını güzelleştirmesi için dünyanın en güzel konuşması bile yetersizdir. Önemli olan kişinin kendi içinde değişim için sebep aramasıdır. Bizler bu dünyada anlamlı şeylere üzülmeli, anlamlı gayeler için yorulmalıyız. Yolumuzda yıkılıp kalkmayı, sabırla sebat etmeyi sürdürdüğümüz sürece problem yok demektir. Hayatımızı güzelleştirmek için gereken irade ve gayret, kişinin kendi kalbindeki temizleme ve inşa sürecinden başlayacaktır. Kendimizi inşa sürecinde bir Müslüman için en güzel model hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz. Ancak bazen peygamber ve sahabe gibi modeller bize ulaşılamaz, çok uzak gibi gelebiliyor. Bu durumu nasıl aşabiliriz? Aynileşmenin, özdeşim kurmanın adımları nelerdir? Bu çok kritik bir sorudur. İnsan ulaşılamaz gördüğü biriyle özdeşim kuramaz, taklit edemez. Özdeşim kurmak için 3 temel basamağa ihtiyacımız var. Hayranlık, aşk. İnsanlar hayran olduğu insanlarla özdeşim kurabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik göğsümüzde bir aşk, bir sevinç, bir coşku olması lazım. Sezai Karakoç'un dediği gibi, İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi. Aşk kelimesi sarmaşıkla aynı kökten gelir. Aşk da sarmaşık gibi insanın her tarafını kuşatır. Bu hayranlık, özdeşim kurmanın ilk şartıdır. Yakınlık. Hayran olduğumuz zatı uzakta ulaşılamaz, dokunulamaz görmemeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın hissetmemiz gerekir. Sanki yanımızdaymış gibi. Onun gibi olabiliriz düşüncesiyle oturmak, kalkmak, konuşmak, susmak, bakmak ve gülmek istemeliyiz. Namazı kılarken beni gördüğünüz gibi namaz kılın buyurması, onun her davranışının bize bir ölçü olduğunu gösterir. Tanıma. Yakınlık hissetmek için tanımamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl otururdu, nasıl kızardı, nasıl tepki verirdi? Bunların hepsini bilmeliyiz. Tarihte hayatının her saniyesi bu kadar bilinen başka bir insan yoktur. Bütün davranışları, sözleri kitaplarımızda mevcuttur. Tanımadan kalbimizdeki hareketler davranışa dönüşmez. Bu tanıma sürecinde öğrenme kanallarımızı değiştirmeliyiz. Sadece okuyarak değil, peygamber gibi yaşayan insanları görerek, kainatı okuyarak da öğrenmeliyiz. Eğer bir sorun için aşkla cevap arıyorsanız, o cevap da aşkla sizi arar. Bir yerde buluşursunuz. Suya ne kadar susarsak, Efendimiz'e de o kadar susadığımızda onu anlamanız ve ona benzemeye çalışmamız mümkün olur. Değerli vaktinizi ayırıp paylaştığınız bu kıymetli sohbet ve mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de bu önemli konuyu gündeme getirdiğiniz ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak bu akşam Yeşilay Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç ile gerçekleştirilen Teknoloji Bağımlılığı Bir Sonuç Esas Mesele Manayı Kaybetmemek başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Ali Büyükçapar imzalı Kader Gayrete Aşıktır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Nice güzel söz vardır, içinde bulunduğumuz hikmetleri bizlere hatırlatıp durur. İnsan unutur, yok sayar, kabullenmez, bazen de görmezden gelir. Eksik varlık olduğumuz aklımızdan çıkmamalı. Kemal yolunda ilerleme kolay değil. Bedenin eğitimi yanında nefs ve ruhun belirli kalıplara girmesi çok fazla çaba ve gayreti gerektirir. Kadim bir yolda olduğumuzu unutmayalım. Metafizik değerlerin zaman ve mekana göre şekil aldığı tarikleri insan müesses nizam olarak görür ama çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi, bazen kurumların anlaşılması hakkında farklı değerlendirmeler yapmamıza sebep olabilir. Sosyal olguların mekana göre şekil alması da imtihanın bir parçası. Hakim zihniyetin kaba tasvirlerle kendi coğrafyasına şekil vermesi sadece Anadolu topraklarına ait bir olay değil. 200 yılı aşkın bir zaman dilimi insanlığın madde hakimiyetinin tasavvurları sonucunda öyle bir şekil aldı ki anlayıp anlatabilene aşk olsun. Dini bir bilgi kaynağı olarak görmenin bile yasaklanması garabeti anlatır. Kuvvet ayrımında dinin kuvvet olduğu dile getirilmekle birlikte bu kuvvetin şahısta ve toplumda neler meydana getireceği ortadayken bunun yok sayılıp dahası bastırılıp sindirilmesinin acı sonuçlarını görüyoruz. Kendi coğrafyamıza değil, dünyanın dört bir yanında doğal bir ihtiyaç olan ibadetin vahdet çizgisinden çıkartılmasının bedeli çok ağır olmakta, başta insan aklı daha sonra da duygular tarumar olmaktadır. Uzak Doğu'da ve Amerika'da din törenleri adına yapılanlara bakın neler neler göreceksiniz. Kendi kollarımızın bereketine dönecek olursak, Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah herhalde ihsan erbabıyla beraberdir. Ankebut 69. Surenin sonlarına doğru verilen bu müjde için ayetin baştan itibaren okunmasını sizlere bırakıyorum. Mücahede etmek tabiri o kadar geniş mana zenginliğine sahiptir ki, biz müminler için gönülleri ferahlatmakta, ümitsizliği yok etmektedir. Bu, Allah ve Rasulünün razı olmadığı insanlık alemini her şekliyle felakete sürükleyen, dünya ve ahiret hayatını tehlikeye düşüren her şeyle mücahede etmeye girmektedir. Bunlar nefse karşı yapılan mücahede, şeytana karşı yapılan mücahede, vatan, millet, ırz, namus, iman düşmanlarıyla yapılacak mücahedelerdir. Bunu yapan mümin için can, mal önemli değildir. İbadetlerin alanını geniş tutup yasakların alanını daraltan dini mübin İslam, bu özelliğiyle şeytan ve uşaklarının hep korkulu rüyası olmuştur. Son yüzyılda laiklik perdesi altında yapılan ivaların arka planının ne olduğunu görmediğimiz zannedilmesin. Mutlak din ve vicdan hürriyeti diye anlatılan ama dine kendince şekil vermeye çalışan bu olgu, bir gün elbet doğru anlatılıp batı düşüncesinin çıkmazı da gösterilecektir. İbadet hürriyetinin dünya gerçeği olduğu bilinirken, mal ve mülkle yapılacak ibadetleri görmezden gelmek, din hürriyeti midir? Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben o çirkin şeye nefret etsin. Buysa imanın en zayıf derecesidir. Müslim kaynaklı hadisi şerifi okunup dururken pasiflik mümine yakışır mı? Bihamdülillah ki binamu nişanız adımız yoktur. dili viranemizden özge bir apatımız yoktur. Ezelden mazharı aşkız bizim icadımız yoktur. Eylemler cümle bizdendir, ana isnadımız yoktur. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Büyükçapar'ın kaleme aldığı Kader Gayrete Aşıktır başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrıdan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.